Ayrım 4.
Kardeşten Bekin tatlı perşembesinden söz eden genç bir oğlanın sevdiği eski bir orospunun yaşadığı bir kalorifer kazanına nasıl dört ayak üstünde girdiğinden, aşkın her şeye bir güzellik ve sevecenlik kattığından dem vuran bir yazı yazmıştım. Çok sevdiğim bir kadın gazeteci arkadaşım telefon etti. Biz de o kazanlara dört ayak girdik ama yıl sonra çektiklerimiz, o yaşanan acılar, yalnızlıklar, beklentiler, cevapsız kalan özlemler. Onlardan hiç söz etmiyorsun. O rüzgarlarla dans eden çiçekler, bazen manasız kaprislerle, yanlış anlamalarla, hoyrat fırtınalarla örselenip yeniden insan ruhuna dökülür ve bu kez acının tohumları olur aşkın çiçekleri. Zakkum yeşili çiçekler halinde büyüyüp içinize yakıp kavurur. Aşka lanet eder, unutmaya çalışır, acıyı öldürebilmek için aşkı da öldürmeye uğraşırsınız. Ve unuttukça bir şeyler eksilir sizden. Acıdan kurtulabilmek için eksilmeye bile razı gelirsiniz. Bir gün artık unuttum dersiniz. Yahya Kemal gibi bir nekahat dönemi yaşadığınızı sanırsınız. Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum. Ya Rab hele kalp ağrılarım dindi diyordum. His var mı bu alemde nekahat gibi tatlı? Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı. Bir taze bahar alemi seyretti felekte. Mevsim metahayil. Vakit akşamdı bebekte. Sonra bir çifte kayık geçer sulardan. Bir kadın sesi bir şarkı söyler. Bütün zakkumlar çıldırır. Acının çiçekleri yanık kokularıyla dağılayıp geçer içinize. En beklemediğiniz anda mevsim mütehayyil vakit akşamken bebekte ya da yağmurlarla parçalanan bir gece yarısında ya da sabaha karşı rüyalarla yatağınızda uyandığınızda ilk günlerde olmadığı kadar derin özlemlerle sarsılırsınız. Onu görmek ya da hiç olmazsa sesini duymak için kıvranırsınız. Çaresizlik özleminizi ve acınızı daha da büyütür. Unuttuğunuzu sandığınızı, unutmadığınızı, eksik parçanızın yine eski yerine oturduğunu zakkum çiçeklerini soluyarak keşfedersiniz. Aşkın böyle bir acıya değmeyeceğini düşünürsünüz. Falcıların söylediği gibi, gözyaşı olur kadınların yatağında böyle zamanlarda. Aşktan korkar, bütün çiçekleri çiğneyip gizli bir tohum gibi yeniden gömersiniz yüreğinize. Ne görür ne de bir kimseye sorarsınız. Sonra bir ses duyulur, bir yağmur damlar. Rüyalarda bir güneş görülür ve tohum yeniden çatlar. Mevsim mütehayyil, vakit akşamdır bebekte. Ruhunuz aşkın ve acının çiçekleriyle bir büyük bahçe gibi rüzgarlarla dalgalanır. Zamanla hayatın geniş bir bahçe olduğunu, yalnızca sevincin ya da yalnızca acının çiçeklerini değil, kaçınılmaz olarak hepsini birden içinde barındırdığını, çiçeklerin bir kısmından vazgeçmenin bahçenin bütününden vazgeçmek olduğunu anlar, bahçeyi bütünüyle seversiniz. Mevsim mütehayyil, vakit akşam olur bebekte ve zakkumlarınız açar ve biri size der ki, bırak açsınlar, çiçeksiz kalmaktan iyidir zakkumlar.
Günaha çağrı. Günah ne kadar çekici ya Rabbi ve suç elbette. Hiçbir günaha ve suça bulaşmamış masumlar içinse hayat ne kadar rahat ve ne kadar sıkıcı. Kim günahı tanımayan bir masuma aşık olmak ister? İnsanları günah çağıran bir mabet kurmak isterdim. Her saat başı çanlarını çalıp günah işleyin çocuklarım, günah işleyin çocuklarım diye seslenen bir mabet. İnsanlar bir büyük güce ibadet ederler. Tanrılarına taparlar, ilahlarına, putlarına, diktatörlerine, liderlerine taparlar. Günah ise insanın kendine tapması, kendi arzularına ibadet etmesidir. Ve suç, toplumla birey arasındaki o büyük uyumsuzluk. Şunları yapmayacaksın, bunları yapmayacaksın, onları söylemeyeceksin. Yaparsan işte hapishane, işte sehpa, işte işkence. İnsanları öldürmek suçsa eğer, neden her toplum insanları öldürmek için birilerini özel olarak eğitip ordular kuruyor? İnsanları öldürmek suçsa eğer neden polisler sokaklarda, evlerde, kapı eşiklerinde birilerini delik deşik ediyor? Binlerce insanı bir elinle öldüren generallerin günahını Tanrı nereye yazıyor? Tanrı savaşanları günahtan azade mi tutuyor acaba? İnsan günahını tek başına işlemeli bence. Suçu tek başına işlemeli. Günah kendi günahınsa güzel, suç kendi suçunsa çekici. Günahlar işleyelim, günahlarımız için mabetler kuralım, kendi günahlarımıza tapınalım. Yasak aşklar peşinden gidelim, yasak düşüncelerle oynaşalım. Söylenmemesi gerekeni söyleyelim, yapılmaması gerekeni yapalım. Kim aşık olur günahı ve suçu tanımamış bir masuma? Eğer masumsanız, bir günah ve bir suç işlemediyseniz, eğer siz korkaksanız, kendi kendinize ihanet ediyorsanız, kendi zevklerinizi, isteklerinizi, fikirlerinizi kendiniz buluyorsunuz. Günah işlemek için içten içe çıldırırken bunu yapmak kendinize karşı işlenmiş bir günah değil mi? Cehennemde yanmaktan mı korkuyorsunuz? Şu katranlı alevlerin arasında yanıp yanıp bir türlü ölmeden tekrar yanmaktan mı? Zebanilerden mi çekiniyorsunuz sizi dipsiz kuyulara atarlar diye? Hayatı bir cennete satıyor musunuz? Ya da suçlarınızdan uslu bir vatandaş olmak karşılığında vaz mı geçiyorsunuz? Söylenmemesi gerekeni hiç mi söylemeyeceksiniz? Söylenmemesi gereken belki de aslında söylenmesi gerekendir. Hiç düşünmediniz mi? Günahı bir düşünün. Gölgeli bir odada parmaklarınızın günaha değdiğini, parmak uçlarınızdan bütün bedeninize bir ateşin yayıldığını düşünün. Bunun için cehennemde yanmaya değmez mi? Böyle bir günah için 1000 kere yanarım. Ya söylenmemesi gerekenleri söylemek? Üstelik sadece yasalardan korkmuyorsunuz. Söylememeniz gerekenleri komşularınız, ahbaplarınız, iş arkadaşlarınız, partidaşlarınız, fikirdaşlarınız belirliyor. Bunu söylemeyeceksin diyorlar. Söylemiyorsunuz. Düşündüğünü açıkça söylemenin zevkini hiç tattınız mı? Bunun ne muhteşem bir günah ve suç olduğunu biliyor musunuz? Söylerseniz evet size kızarlar. Bırakın kızsınlar. Bir gün, bir tek gün düşündüklerinize açıkça söyleseniz, bence hiç de böyle değil, bence doğrusu böyle deseniz, öyle bir ferahlık duyacaksınız ki, günahı ve suçu öyle seveceksiniz ki, masumiyeti korkaklara ve yeteneksizlere bırakın. Bir günah mabedi kurmak isterdim. Her sabah başı sizi günaha çağıran. Günah kendine ibadettir. Sizi kendinize ibadete çağıran bir mabet. Kendinize ibadet edin. Cehennem sizin için harıl harıl alevlerle beklesin. Siz yanacağınızı bilin. Sizin için hapishaneler yapsınlar. Bir hayvan gibi kapatılacağınızı görün. Günahı, suçu ve cezayı şöyle belinden bir kavrayıp sarılın. Dans edin onlarla. Oynaşın. Alın şu ünlü ansiklopedileri de bir bakın. Yalnızca günahkarların adı var orada. Hangi masumu ansiklopediye yazacaklar? Çar ordularının komutanı Kutuzov mu masumdu? Tavşanları öldüren Pasteur mü? Köpekleri şartlı refleks çalışmalarında kullanan Pavlo mu? Dünya dönüyor diyerek bütün kiliseyi ayağa kaldıran Galileo mi? Amerika'yı keşfetmek için nice insanın canına neden Kolomb mu? Bismarck mı masumdu? Deli Petro mu yoksa? Arasınız ansiklopedilerde masumları. Hiç günah işlememişleri. Masumlarla günahsızların bir ansiklopedisi bile olamaz. Onların adını mezar taşlarından başka bir yere yazmazlar. Casanova günahlarıyla Casanova, Galileo suçlarıyla Galileo. Victor Hugo aynı evde, aynı saatte 3 ayrı kadınla yatardı. Her katta bir kadın. Birinde karısı, birinde sevgilisi, birinde hizmetçisi. O romanları kolay mı yazdı sanıyorsunuz? Kaç sevişmenin emeği var onlarda? Sanat günahın çocuğudur. Bilim de öyle. Eğer herkes günahtan ve suçtan korksaydı, bugün hala mağaralarda yaşardınız. Aslında her şeyinizi günahkarlarla suçlulara borçlusunuz. Onların yaptıklarından yararlanıp kendinizi masum sanıyorsunuz. Siz günahı tek başına işlemeyen korkak suç ortaklarısınız aslında. Kendi günahınızı kendiniz işleyin. Günah kendi günahınız da güzel. Suç kendi suçunuz da çekici. Tarih dediğiniz şey nedir alt tarafı? Bir günahlar ve günahkarlar antolojisi. Bir suçlular galerisi. Kendi günahlarına ve suçlarına sahip çıkan insafsız, vahşi, ahlaksız ve cesur insanların hikayesi. Başkalarının yaptığı ahlakı kendi ahlakınız, başkalarının yaptığı kuralları kendi kurallarınız sanıyorsunuz. Başkalarının suç dediğini suç, başkalarının günah dediğini günah kabul ediyorsunuz. Ve içiniz eriyor bir günah işlemek için. Sizin için bir mabet yaptıracağım. Her saat başı sizi günaha çağıran. Bütün günahkarlarla suçlular toplanıp her şeyi yeni baştan yapabilir. Günahı ve suçu yeniden icat edebiliriz. Sonra yine günahkarlar ve suçlular çıkar. Annenizin her söylediği doğru değil. Öğretmenleriniz her zaman doğruları söylemiyor size. Karılarınızın gösterdiği yol her zaman doğruyu bulmuyor. Kocalarınızın doğrusu her zaman doğru çıkmıyor. Cehennem sizi bekliyor. Bitmeyen alevleriyle sıcacık. Günah sizi bekliyor. Yanarken tatlı tatlı gülümsemenizi sağlayacak kadar zevkli. Cehennemden korkmayın. Hapishanelerden, arkadaşlarınızdan, patronlarınızdan, karılarınızdan, kocalarınızdan, yöneticilerinizden, liderlerinizden korkmayın. Onlar da sizden korkuyor zaten. Birbirinizden korkup duruyorsunuz. Paris Helena'yı kaçırmasaydı o büyük destan yazılır mıydı? Düşünsenize bir. Ya Paris bir kadını kaçıracak kadar günahkar olmasaydı? Homeros ne yazacaktı? Bir masum için yazabilir miydi o destanı? Paris masum olsaydı Aşil'le Hector dövüşür müydü? Paris masum olsaydı siz Aşil'le Hector'u bilir miydiniz? Her şeyinizi günahkarlara borçlusunuz. Her akşam yatarken bugün kendim için nasıl bir günah işledim diye sorun kendinize. Eğer bir günah işlememişsiniz, kalkıp bir günah işleyin. Geceler günahlar için en uygun zamandır. Sizin için bir günahkarlar mabedi yaptıracağım. Bütün bilginleri, sanatçıları, kahramanları, isyancıları, liderleri, orospuları, çapkınları oraya toplayacağım. Bütün eski günahlarla eski suçları cehennem alevlerinde yakacağız. Yeni yeni günahlar, yeni yeni suçlar işleyeceğiz. Masumları almayacağız aramıza. Bir masuma kim aşık olur? Biz günahkarları seveceğiz. Sevgili yalanlarımız. Bir kuşun oradan bir çöp, buradan bir ot, bir yandan bir yaprak toplayarak kendini bir yuva yapması gibi biz de bir kitaptan bir sayfa, bir filmden bir sahne, bir efsaneden bir bölüm, bir öğütten bir ders toplayarak kendimize bir kişilik yaparız. Yaptığımız kişilik yuvanın kuşa uçması gibi bize uygundur. İçinde kendimizi güvende hissettiğimiz, özlemlerimizi sığdırdığımız, bizi saran bir kişiliktir bu. Topladıklarımızı nereden topladığımızı bile bilmeyiz. Kirpiklerini ağır ağır kaldırıp bakan o şuh kadını nerede gördük? Bileğinin kıvrak bir hareketiyle çakmağını çakan erkek hangi filmden girdi yuvamıza? O cesur ve fedakar şövalyenin cakalı aldırmazlığını hangi kitabın sayfasından topladık? Her erkeğin uğruna ölmek istediği o zalim prenses hangi masaldan bize yadigar? Hatırlamayız bile. Bir kuşun topladığı ot, yaprak ve dal artık nasıl bir ot? Bir yaprak, bir dal değil de bir yuvaysa, bizim toplayıp biriktirdiğimiz görüntüler de artık film, masal, kitap değil, bizim kişiliğimizdir. Kendi ruhumuzun aynalarına baktığımızda o oluşturduğumuz kişiliği görürüz. Ve oluşturduğumuz kişiliğe göre davranırız. Garip bir sihirdir bu. Başka yerlerden toplayıp biriktirdiğimiz görüntülerle bir kişilik yapar, sonra onların başka yerlerden toplandığını unutur, kendimizin aynen düşündüğümüz gibi olduğunu inanırız. Sakin havalarda bir kuş yuvası gibi düzgün durur yaptığımız kişilik. Her şey birbirine uygundur. Sonra fırtına patlar ansızın. Her şey dağılır. Oluşturduğumuz o kişiliğin altından hiç tanımadığımız, bilmediğimiz ve görmek istemediğimiz başka bir insan çıkar. Kendini Lucrece Borgia'ya sanan kadın küçük bir çocuk gibi ağlamaya başlar. Herkesin kendisine hayran olduğu zalim prenses kıskançlıktan kavrulan bir kadına dönüşür. Robin Hood bir korkak, Casanova aldatıldığı için altlar yakan bir koca olur. Fırtına allak bullak eder bizi. Herkesin kendini kıskanmasını bekleyen Lucrece Borgia, kıskançlıktan alev alev yanmaya başlayınca, kendini çocukluğundan bu yana bir yuva yapar gibi yaptığı kişiliğiyle onun altındaki esas yapısı kılıç kılıca gelir. İlk tepki, Lucrece Borgia'ya sahip çıkmak ve kıskanç kadını inkar etmektir. Robin Hood korkanın kendisi olmadığını söyler kendine ve o fırtına bir yalan kasırgasına döner. En korkunç yanı, yalan söylediğimiz, aldatmaya çalıştığımız, numaralarla kandırmaya uğraştığımız insanın kendimiz olmasıdır. Bir yanımız gerçekle sarsılırken, diğer yanımız oluşturduğu yapma kişiliğine sahip çıkmaya debelenir. Müthiş bir savaş başlar içimizde. Bu savaşın dışarı yansıyan ilk görüntüsü kızgınlık ve öfkedir. Lucrece Borgia kıskandığı erkeğe, Robin Hood kendini korkutan gerçeğe öfkelenir. İçimizdeki çatışmayı bir öfke maskesinin arkasında başkalarından saklamaya uğraşırız. Aynı anda iki topu havaya atıp tutmaya çalışan bir cambaz gibiyizdir. Bir yandan kendimizle boğuşurken, bir yandan da bunu görmesinden korktuklarımızla cebelleşiriz. Fırtına ile dağılan kişiliğimizi toplamaya çalışırız bir yandan da. Uzun yıllar taşıyıp benimsediğimiz, kendimiz diye kabul ettiğimiz görüntüyü yeniden bir araya getirmeye çabalarız. Bir yanımız, ben Lucrez Borgia'yım, herkes bana tapar diye kendini geri çekmeye uğraşırken, diğer yanımız, beni bırakma ne olur diye yalvarmak için kıvranır. Bir yanımız, ben Robin Hood'um, kimseden korkmam diye kafa tutarken, diğer yanımız kaçmaya hazırlanır. Bir yanımız, ben Kozunova'yım, bütün kadınları fethederim diye kendi kendine övünürken, bir yanımız, yoksa beni aldatıyor mu Tanrım diye kuşkular içinde yanar. Fırtına ile dağılan, bütün hayatımız boyunca topladıklarımızla oluşturduğumuz kişiliği sever, onun altından çıkan gerçek yanımızdan nefret ederiz. Yalanımız, gerçeğimizden daha yakındır bize. Yalan olan, bizim kendi seçimimizdir. Onu biz toplamış, yapmak için emek sarf etmişizdir. O yalan, gerçekten daha çok aittir bize. Ama ne yazık ki yalandır. Gerçek yanımız ise bizim aslımızdır. Ama bize ait değildir. Hiçbir emeğimiz yoktur onun oluşmasında. Bizim kişiliğimizi oradan buradan toplayıp yaparken, gerçek biz farkına varmadan onun altına yerleşmiştir. Ondan nefret ederiz. Ama ne yazık ki gerçektir. Gerçekle yalan arasında bölünürüz. Yalan olan, yıllar içinde tenimize işleyip gerçeğe o kadar benzemiştir ki, onu silip atmak bizden bir şeyler eksiltir. Yalan da yıllarca tekrarlana tekrarlana gerçeğin bir parçası olmuştur çünkü. Ama fırtınalara dayanıklı değildir işte. Fırtınaya dayanıklı olan sevmediğimiz altlı saklı olandır. Bu dövüşten yoruldukça yalandan uzaklaşıp gerçeğe yaklaşmaya başlarız. Lucrez Borgia gözyaşlarıyla yalvarır. Kazanova, beni aldattın mı söyle der. Ne olur söyle, başka biri var mı? Gerçeği ortaya çıkarandan, o fırtınayla tutulduğumuz insandan nefret ederiz o zaman. Ama aşkla nefret de yalanla gerçek gibi birbirine benzer. Nefret ettiğimiz, hayatımızdan yok olmasını dilediğimiz, bizi yapma kişiliğimizle yeniden baş başa bırakmasını istediğimiz insanın bir adım bile uzaklaşmasına tahammül edemeyiz. O nefret yorgunluğumuzu daha da artırır. Artık içimizdeki savaş da, bizi sarsan dışımızdaki fırtına da gücümüzü iyice azaltmıştır. Bir şelaleye doğru sürüklenen bir kayık gibi önce ağır ağır, sonra gittikçe hızlanarak teslim olmaya doğru gideriz. Lucrez Borgia, Kazanova, Robin Hood kişiliklerimizden çıkarız. Ruhumuz alıştığı kişilikten soyundukça soğuktan ürperip titrer. Titreyen, üşüyen, seven, kıskanan, acı çeken birer kadınla birer erkek oluruz. Gerçek budur ve yalvarırız. Beni bırakma ne olur. Başkalarına gitme ne olur. Beni sev ne olur. Artık yalnızca kendimizden nefret ediyoruzdur. Teselli bulabilmek için kendimize başka bir yalan uydururuz o sırada. Ben Lucrez Borgia'yım ama sıradan bir kadın gibi davranmayı tercih ediyorum şimdi. Yalvaran bir kadını oynuyorum. Ben yalvarmaktan korkmayacak kadar güçlüyüm. Bundan güçsüz kadınlar korkar. Ben Kazanova'yım. İstediğim kadını elde etmek için gerekirse yalvarırım da. Bu güçsüz olduğum için, sevdiğim için, bağlandığım için değil, ona ele geçirmek için yalnızca bu bir oyun. Yuvanın hiç olmazsa bir kısmını kurtarmak içindir bunlar. Fırtına diner dinmez yeniden kurabilmek için elimizde bir şeyler kalsın isteriz. Sonra elimizdeki son parçalar da dağılır. Bütün dallar kopar, bütün yapraklar uçar. Yuva ufalanır gider. Yalanımız bizim önemli bir kısmımızı da kendisiyle birlikte götürerek terk eder bizi. O hiç sevmediğimiz, nefret ettiğimiz gerçek kalır yalnızca. Çırılçıplak, aslında bize yabancı gelen, tanımadığımız gerçek kişiliğimizle teslim oluruz. Savaş ve fırtına bitmiştir. İçimizdeki dövüşü de, dışarıya karşı verdiğimiz mücadeleyi de kaybetmişizdir. Gerçek bir kadın ve gerçek bir erkek gibi sokuluruz karşımızdakine. Şefkatle, sevgiyle, bağlılıkla sarılırız. Teslim olmanın, gerçeği kabullenmenin, savaştan kurtulmanın yorgun sevinci yaşanır. Gerçekle barışmanın da hoş bir şey olduğunu keşfederiz. Lucrez Borgia'yı, Kazanova'yı, Robin Hood'u küçümseriz. Onların verdiği savaşı manasız buluruz. Fırtınasız bir hayat ne kadar da güzeldir. Aslımızla barışmak ne kadar da hoştur. tanımadığımız bir gerçeğin aslında biz olduğunu keşfetmek ne kadar da rahatlatıcıdır. Bir sabah uyanırız sonra, dudağımızın kenarında tanımadığımız bir gülümseme vardır. Bir başka sabah, bileğimiz tanımadığımız bir kıvraklıkla çakar çakmağı. Günlerden bir başka gün, kirpiklerimize alışmadığımız bir ağırlıkla kaldırıp bakarız karşımızdakine. Bir akşamüstü hiç bilmediğimiz bir cesaret ve güven yerleşiverir yüreğimize. Çoktan unuttuğumuz bu eski alışkanlıkları büyük bir şaşkınlıkla, yabancılıkla ve sevinçle karşılarız. Fırtınada dağılan yuva, fırtına bitince bir mucize ile yeniden bir araya gelmiştir. Yeniden sarmıştır bizi. Yavaş yavaş gerçek kimliğimizin üzerini yeniden örter. Artık biz yeniden Lucrece Borgia'yızdır. Casanova'yızdır. Robin Hood'uzdur. İlk fırsatta bizi gerçeklerle yüz yüze getiren, bize onca fırtınayı yaşatandan intikamımızı alır, onu ağlatır, yalvartır, acılar içinde kıvrandırırız. Bu bizim yalan kişiliğimizi iyice güçlendirir. Fırtınayı atlatmışızdır. Bir sonraki fırtınada bir daha o kadar kolay dağılmayacağımıza olan güvenimiz de pekişmiştir. Lucrece Borgia'yızdır biz, Casanova'yızdır. Hiçbir fırtına bizi dağıtamaz. Bir yanlışlık olmuştur. Tecrübesizliğimiz yüzünden bunlar başımıza gelmiştir. Sonra beklenmedik bir zamanda fırtına yeniden patlar. Ve biz gene darmadağın oluruz. Kendini sevmek. Bir kadını anlatır gibi bir toplumu anlatan bir roman yazmak isterdim. Bütün çelişkileri, kaprisleri, huzursuzlukları, korkuları, şaşkınlıkları, kararsızlıkları, başarıları, başarısızlıkları, aşkları ve hayal kırıklıklarıyla kendi hayatını oluşturmaya çalışan, bazen mesut, bazen meyus olan, bazen coşup, bazen sinen bir toplumun hikayesini anlatmak ne kadar heyecan verici olurdu. Bir kadını mı yoksa bir toplumu mu tanımak daha zor bilmiyorum. Ama ikisine de yakından baktığınızda insanı şaşırtan yeni ve beklenilmez görüntülerle karşılaşacağınız kesin. Nefretten aşk, aşktan sıkıntı, sıkıntıdan yeni arzular yaratmakta herhalde bir kadınla bir toplum birbirine çok benzerdi. Yeni aşklarında zorluklarla karşılaştıkça eski aşklarına özlemeleri, eski aşklarının ya da eski liderlerinin kendilerini aslında daha çok sevdiklerini söyleyip bugünkülere sitem etmeleri ama eskiye dönmeyi aslında istemediklerini içten içe bilmeleriyle ortak çok yanları çıkardı. Siz onları tanıdığınızı sandıkça onlar kuytularından hiç tahmin etmediğiniz yeni yüzler çıkartmayı becerirlerdi. Bir toplumda da bir kadında olduğu gibi hiç beklemediğiniz anda olgun bir anlayışla karşılaşır, sonra hiç ummadığınız bir çocuksu hercailikle şaşırırdınız. Hem düzenine sadık, değişimlerden çekinen, yeniliklerden korkan, yerleşikliğin içinde kıpırtısız durmak isteyen bir huzur isteği, hem de her yeniliğe göz süzen, kendi kendini tazelemeye yatkın bir değişim merakı aynı ruhta yan yana yatardı. Hem kocasını ya da rakibesini balta ile parçalamaya hazır bir vahşet, hem de sert bir azar karşısında boynunu bükmeye hazır bir uysallık aynı bedende yaşar. Ne zaman hangisinin ortaya çıkacağını kimse bilemezdi. Birden eteklerini karnına kadar çekip hiç olmadık yerde hadi diyen azgınlık da, komşu cenazesine giderken başını bir başörtü bağlayıveren yeni gelenekçilik de vardı onlarda. Bir anne gibi sevdiğini beslemek isteyen sevecen şefkatti. Gördüğü her güzel şeyi isteyen bir arsızlık da onları oluşturan parçalardandı. Bir düğünde ortaya fırlayıverip şıkır şıkır oynayan kıpırdaklık da, hüzünlü türküler dinlerken ağlayıvermekte, bazen kısacık aralıklarla ortaya çıkıp şaşırtırdı sizi. Hem kanmaya hazırdılar, hem de kendilerini kandırana beddualar okumaya. Kandırılmaktan hem her seferinde aynı şekilde zevk alırlar, hem de bir daha kandırılmamayı yemin ederlerdi. Hem güçlü olanlara itiraf etmekten nefret etseler de düşkündüler. Güçlünün, zenginin, başarılının çekiciliğine kaptırırlardı kendilerini. Hem de güçsüzlere acımaktan ve onlarla gizli gizli flört etmekten hoşlanırlardı. Bir kere korkarlarsa korkularından kolay kolay kurtulamazlar, bir kere kendilerini güçlü hissederlerse acımasızlaşırlardı. Bir çocuktu onlar. Hep bir baba ararlardı. Bir anneydi onlar. Hep bir çocuk isterlerdi. Hem sığınandılar hem de sığınılan. En sessiz, en sakin, en sadık durduklarında ruhlarının derinliklerinde bir isyan kıpırdanırdı. Ayaklandıklarında ise korkup kaçmaya yatkındılar. Kendilerini sevenlere ihanet ettikleri çoktu. Sevdiklerinin ihanetlerini affettikleri de. Alay edilmekten ödleri patlardı ama alay etmekten hoşlanırlardı. Hepsi kendini çok akıllı bulur, kendilerini idare edenlere aslında kendilerinin idare ettiğini sanırlardı. Hem aşklar ararlar, hem aşklardan yorulurlardı. Hem sertlikten korkarlar, hem de sertlik isterlerdi gizli gizli. Kendilerine ne yapacaklarını söyleyen eli kamçılı biri hep fantezilerini süsler ama kamçı gerçekten ortaya çıkarsa önce boyun eğip sonra kurtulmanın yollarını bulurlardı. Şımartılmak isterlerdi ama çok şımartırsanız bu kez de sizi küçümserlerdi. Kendi güçlerinin sınırlarını hiçbir zaman bilemezlerdi. Ya kendilerini olduklarından daha güçsüz ya da daha güçlü sanırlardı. Övünmekten pek hoşlanırlardı. Övünmekten de. Kusurlarını söylerseniz yüzleri asılır, hatta şirretleşirlerdi. Herkes onlara bir şeyler anlatmaya çalışırdı, onlar ise kendilerini dinleyecek birini özlerlerdi. Onlara en çok tanıdığınızı sandığınız an, aslında onlara en yabancı olduğunuz andı. Ben artık onu tanıyorum, o benim artık dediğiniz an, onları kaybettiğiniz an olurdu. Onları bir kedi yavrusu sanıp elinize aldığınız an, bir aslan olup sizi yerlerdi. Onları aslan sanıp kaçtığınızda ise onların bir kedi yavrusu gibi şirin olduğunu görürdünüz. Bir kadına anlatır gibi bir toplumu anlatan bir roman yazmaya kalksanız, romanınızı mucizelerle, masallarla, efsanelerle, yalana benzeyen gerçeklerle ve gerçeğe benzeyen yalanlarla bezemeniz gerekirdi. Mutluluk peşinde koşarken yaşanan felaketlerden ve felaketlerden yaratılmış mutluluklardan söz etmek zorunda kalırdınız. Derinliklerine indikçe daha çok karanlıkla karşılaşır ama daha çok sıcaklıkla sarılırdınız. Şehvetlerinin hemen altında şefkatlerine, şefkatlerinin biraz berisinde vahşetlerine rastlar, en karmakarışık durumlarda buldukları en doğru çözüme de, en kolay durumlarda işi karmakarışık edişlerine de sayfalar ayırmak zorunda kalırdınız. Onlara acıdığınızda asıl acınacak olanın kendiniz olduğunu, onları yücelttiğinizde ise ne kadar acınacak durumda olduklarını keşfeder, kendi keşfinizden kendiniz şaşırırdınız. Hem bu kadar güçlü, hem bu kadar güçsüz, hem bu kadar akıllı, hem bu kadar aptal, hem bu kadar sevecen, hem bu kadar vahşi, hem bu kadar uysal, hem bu kadar isyankar, hem bu kadar sokulgan, hem bu kadar uzak oluşlarını bir türlü kavrayamazdınız. Kolayca yanıldıkları gibi kolayca yanıltırlardı da. Hep iyileri övüp, hep kötülerin peşinden gitmelerini ise imkanı yok kavrayamazdınız. Siz onları tanımadığınız gibi onlar da kendilerini tanımazlardı. Ve kendilerini anlatacak birini ararlardı. Ama onlara hiçbir zaman kendilerini anlatamazdınız. Çünkü onlar kendilerini hep olduklarından başka biri sanırlardı. Gerçekleri istediklerini söylerlerdi her zaman. Ama gerçeğe duydukları nefret, yalana duydukları nefretten fazla olurdu. Bir ejderhaya da benzerlerdi, bir peri kızına da. Bir günahkar olduklarını hep hissederler. Gizli bir vicdan azabını hep içlerinde taşırlar ve kendi vicdan azaplarını başkalarını suçlayıp mahvederek yatıştırmaya çalışırlardı. Onlara muhtaç olduğunuzu söylemenize bayılırlardı. Ama onlara gerçekten muhtaç olursanız size hor görürlerdi. Onlar tarafından sevinmek istiyorsanız onlardan daha üstün olmalıydınız. Ama bunu onlara söylememeliydiniz. Bir kadını anlatır gibi bir toplumu anlatan bir roman yazmaya kalkarsanız kahramanınızın seveceği tipi yaratmakta çok zorlanırdınız. Kendilerini mahvedecek olanı sevmeye pek yatkındılar. Onların seveceği birini tarif etmek, onları tarif etmekten bile zordu. Binlerce sayfa yazdıktan sonra şunu keşfederdiniz. Kendilerine benzeyeni seviyorlar. Yani korkunç olanı. Öyle birini yaratmalıydınız ki onlar kadar sahtekar, onlar kadar dürüst, onlar kadar yalancı, onlar kadar şefkatli, onlar kadar hain, onlar kadar sıcak, onlar kadar güçlü, onlar kadar güçsüz, onlar kadar cesur, onlar kadar korkak olsun. Onlara benzesin ama onlardan başka birisi olsun. Kendilerine aşık oluyorlar ama aşık oldukları kendilerinden başka birisi olsun istiyorlar. Kadınlar kendilerine benzeyen bir erkek, toplumlar kendilerine benzeyen bir lider arıyorlar. Kadınlara benzeyen bir erkek olacak ama erkeklerin özelliklerini de taşıyacak. Toplumlara benzeyen bir lider olacak ama liderlerin özelliklerini de taşıyacak. Aradıkları yarı canavar, yarı insan bir yaratık. Ayrıca bunu istediklerini de sürekli inkar edecekler ve onlara inanmış gibi yapacaksınız. Onlar tarafından sevilmek istiyorsanız onlar kadar değişken olacaksınız. Hem çocukları olacaksınız, hem babalara, hem dostlara.